げにく。
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik Masada Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr ve Twitter adresimiz ise tsryenigun. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün 15 Ekim 2020 Perşembe. Hemen akışımıza bakalım. Her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine bağlanacağız ve Ankara gündeminde bugün neler var kendisine onu soracağız. Saat 9.30 sularındaysa Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefon konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Yeni gün başlıyor. Yeni günde bugün ilk gazetemiz Yeni Şafak. Bakalım manşetine, terör örgütü TTB'ye el koydu yazıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'nin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini, Türkiye'nin en kısa zamanda bu ayıptan kurtulması gerektiğini söyledi. Bazı meslek kuruluşlarının ülke aleyhindeki oluşumlarla birlikte hareket ettiğini belirten Erdoğan, Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız dedi. Salgın dolayısıyla partisinin 7 ay sonra gerçekleşen grup toplantısında konuşan Erdoğan, meslek odalarının dünyada da benzerlerinin olduğunu hatırlatarak, bunlardan hangisinde meslek kuruluşlarının terör örgütlerini destekleyebileceği yazıyor diye sordu. Erdoğan, baro düzenlemesinin bir benzerinin meslek kuruluşları içinde yapılacağını söyledi. Ayrıca yeni doğalgaz müjdesi de cumartesi günüymüş. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz tespit edildiğini hatırlatan Erdoğan, inşallah cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız dedi. Erdoğan, Zonguldak'a doğru yola çıkan Kanuni Sondaj gemisinden de müjdeli haberler beklediklerini ifade etti. Ve son olarak şu konuya da değinmiş Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın mücadelesinde ana muhalefetten ciddi bir ses çıkmadığına işaret eden Erdoğan, görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanlarda onların yanında olmazsanız kusura bakmayın bu millet size hoş geldin demez diye konuşmuş. Farklı konulara da değinmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı en doğru kararı verir diyor. Kapalı Maraş bölgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olduğu, vatandaşlardan buraya sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Kendileri ve aday için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum demiş. Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında Doğu Akdeniz konusunda da bilgi verdi. Erdoğan'ın Almanya, Fransa ile ilgili arabuluculuk yapmak istedi. Yunanistan'a zaman kazandırmak istediler ama biz bunu erkenden fark ettik. Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda istediği noktadır dediği öğrenildi. Benim adım Sophie değil Meryem diyor haberin başlığında. Hemen bakalım ayrıntılarına. Macron'un şovu kursağında kalmış. 75 yaşında Petroni'nin Müslüman olduğunu öğrenen Macron, öncelikle şunu size aktarayım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Mali'de 2016'da kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan aktivist Sophie, Petroni'ni havalimanında karşılama şovu kursağında kaldı. Macron hoş geldin Sophie sözüne karşılık Petroni'nin benim adım Sophie değil Meryem karşılığını alınca apar topar havalimanını terk etmiş. 75 yaşındaki Petroni'nin Müslüman olduğunu öğrenen Macron bunun üzerine basın toplantısını da iptal etmiş. Petroni'nin İslam'ı seçmesi, İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor yorumunu yapan Macron ve destekçilerine tokat gibi bir cevap oldu. En yakın zamanda kaçırıldığı Gao'yu ziyaret edeceğini söyleyen Petroni'nin Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti için yakaracağım çünkü Müslümanım demiş. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Ordu ilerliyor yazıyor haberin başlığında. Ermenistan ateşkese rağmen saldırılarına devam edince Azerbaycan ordusu da yeniden ilerlemeye başladı. Dün 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Toplam ele geçirilen yerleşim yeri sayısı 45'i çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK'nın Karabağ'da kampı olduğunu belirterek, cephede öldürülenler arasında Lübnan ve Kanada'dan yabancı savaşçılar tespit edildiğini söyledi. Aliyev, Ermeni kökenli olup olmadıkları başka bir konu, yani başka bir ülkenin vatandaşı gelip orada savaşıyor, bunlar paralı askerler, dedi. Azerbaycan'ın yanında savaşırız, diyor. Areda Survey'in araştırmasına göre Türk vatandaşlarının %92,6'sı toprakları Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan'ın hamlelerini haklı görürken %70,3'ü gerekirse Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında savaşırız demiş. İki tane kısacık haberimiz var. Yeni Şafak gazetesini noktalayacağız. Öncelikle PKK'ya ağır darbe yazıyor. Sincar elebaşı öldürüldü. Terör örgütü PKK'nın Irak Sincar'daki elebaşlarından Fuat Zengin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MIT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonun örgütteki silahlı kadrolar üzerinde büyük moral bozukluğu yarattığı bildirilmiş ve son olarak 1552 şişe ve 3000 litre sahte içki ele geçirilmiş. Türkiye genelinde sahte içkiden 6 günde 49 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok ilde peş peşe baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 1552 şişe ve 3232 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Sadece İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 15 ton malzemeye el konuldu. Gözaltına alınanlardan 10'u da tutuklanmış. Sıradaki gazetemiz Hürriyet farklı bir konuyu manşetine taşımış. Lordosların Maraş turu yazıyor. Barış harekatında Maraş'ı terk eden Kıbrıs'ın en zengin ailelerinden Lordoslar 46 yıl sonra kente geldi. Dimitri Lordos, Türk yönetimi altında yatırıma hazır olduğunu söyledi. Henüz 19 yaşındayken Maraş'tan ayrılan, şimdi 64 yaşında olan Dimitri Lordos, doğduğu evi babasının otellerini ziyaret etti. Lordos, izin verildiği zaman kente ilk dönecek kişi benim. Tüm mülklerimize yatırım yapacağım, otellerimi çalıştıracağım, dedi. Lordos ailesinin Maraş'ta 6 otel ve 9 apartman, 5 iş yeri ve arsaları bulunuyor. Dimitri Lordos, 1974'te Maraş'tan ayrılan Andreas Lordos'un iki oğlundan biri. Annesi Maria ise adını değiştiren Kıbrıslı Türk Sultan Mustafa. Aile halen Kıbrıs Rum kesiminde turizmle uğraşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş yaklaşımı 1974 öncesi Rum mülk sahiplerinin hakları iade edilerek Türk yönetimi altında açılmasını öngörüyor. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Doğalgazda yeni rezerv müjdesi yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinden doğalgaz rezervleriyle ilgili yeni müjdeler geldiğini söyledi. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız demiş. Haydi hayırlısı diyelim. Ve son bir haber Hürriyet gazetesinden darbe çağrışımı ortalığı karıştırdı yazıyor. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbeyi çağrıştıran Işıklar Yanıyor paylaşımı ortalığı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve heyeti gereğini yapmalıdır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, bakanlar, AK Parti ve MHP temsilcileri çok sert tepki gösterdi. CHP tweet yanlış dedi, Engin Yıldırım'sa tepkiler üzerine özür diledi. Anayasa Mahkemesi'ne Gül üye seçmişti. Engin Yıldırım'ı Anayasa Mahkemesi görevine Gül atamıştı. Evet, Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi'nin bir fotoğrafını yayınlamış ve bu fotoğrafla birlikte ışıklar yanıyor tweetini atmıştı. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Gündemde Anayasa Mahkemesi var yazıyor manşette. Kararlarıyla sık sık siyasi tartışmaların odağında olan Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması ve bir üyesinin tweetiyle gündeme oturdu yazıyor. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu yeniden yargılansın kararını yerel mahkemenin önceki gün reddetmesiyle bir kez daha tartışmaya açıldı. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan mahkeme binasının ışıklar yanarken fotoğrafıyla birlikte ışıklar yanıyor paylaşımı yapmasıyla darbe iması polemiğiyle tartışmayı farklı bir boyuta taşındı. 12 Eylül 2010 referandumuyla bireysel başvuru yolu açılan Anayasa Mahkemesi kararına yerel mahkemenin uymadığı örnekler sık rastlanan bir durum olmamakla birlikte yok değil. Eski Adalet Bakanı Türk, Berberoğlu kararı özelinde yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararına uymalı derken, MHP Anayasa Komisyonu üyesi Yıldız, yerel mahkemenin değil Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı çiğnediği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına ilişkin bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz dedi. Yıldırım'ın özür açıklamasına ilişkin de Erdoğan, bunu Anayasa Mahkemesi Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Gereğini de onlar yapmalıdır ifadelerini kullandı. Hakimler kararıyla konuşur diyor. Kapalı grup toplantısından ardından konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şöyle demiş. Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek ya da farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hakimin, savcının işi değildir demiş. Emlakçılara sıkı düzen, emlakçılık faaliyetlerini düzenleyen ve kayıt dışının önüne geçecek yeni yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak, yanıltıcı ilanlara da sıkı denetim getirilecekmiş. Ölüm kusan füzelere imha, Azerbaycan'ın Terter kentinde gazeteciler de hedef oldu bir fotoğrafını yayımlamış Milliyet gazetesi. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da geçici ateşkesi çiğnemeye devam eden Ermenistan güçlerine ağır bir darbe daha vurdu. Ermenistan'a ait iki balistik füze sistemi yok edildi. Temmuz'da Tovuz'da Azerbaycanlı Tuğgeneral Polet Haşimov'un şehit edilmesini planlayan Ermeni komutan Ruben Sanamyan'ın da öldürüldüğü iddia edilmiş. Ve son bir haber Milliyet gazetesinden, aşıda öncelik riskli grup da yazıyor. Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 57 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısının 2 hafta sonra gönüllülerde test edilmeye başlayacağını söyledi. Grip aşısının Türkiye'ye geldiğini belirten Koca, riskli grubu tespit ediyoruz, önümüzdeki günler uygulamaya geçilmiş olacak demiş. Milliyet gazetesinde bu haberle noktalıyoruz. Sırada Sabah gazetesi var. Bakalım manşetine. Işıkçı yargıca istifa çağrısı yazıyor. Yine aynı konu manşetlerde. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Her kesimden istifa çağrısı yükseldi. Anayasal sistemin koruyucusu olması gereken Anayasa Mahkemesi'nin yargıcı Engin Yıldırım'ın gece Anayasa Mahkemesi binasını gösteren ışıklar yanıyor tweetine milletten büyük tepki geldi. Yıldırım'ın darbe iması yapan paylaşımına karşı vatandaşlardan ve sivil sivil toplum kuruluşlarından "Işıkları millet açar, millet kapatır" mesajı yükseldi. Sosyal medyayı 15 Temmuz direnişi fotoğrafları kapladı. Siyasetçiler de hemen istifa et çağrısı yaptı. Vahim paylaşım için gözler Anayasa Mahkemesi'nin tavrına çevrildi. Anayasa Mahkemesi isterse Engin Yıldırım'ın üyelikten çekilmesini sağlayabilir. Hemen yanında şöyle bir haber var. Azerbaycan yetim çocuklarını ağlıyor. Evet, annesinin kucağında bir çocuk Nilay Aliyeva sürekli ağlayarak annesini istiyor. Annesi değil, çok özür diliyorum. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 10 sivil öldü. Ana babalarını yitiren çocukların dramı yürek burktu. Füze saldırısında ölen Aliyev çiftinin çocukları Sevil ve Hüseyin yetim ve öksüz kaldı. 16 yaşındaki Sevil, "Evimiz başımıza yıkıldı. Anne ve babamı enkazdan ellerimle çıkarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi" dedi. Bir başka yetim 2 yaşındaki Nilay Aliyeva ise "Annen baban yakında gelecek" diye teselli ediliyor. Farklı bir haber var Sabah gazetesinde, hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Yak talimatı Suriye'den geldi. Terör örgütü askere saldıracak gücü kalmayınca ormanları yakmaya başladı. Suriye'den Amanoslara geçiş bağlantısı kesilen ve ağır kayıpları nedeniyle eylem yapamayan örgütün ormanları hedef aldığı tespit edildi. Ormanları yakma talimatının Suriye'deki terör örgütü yöneticilerinden İzzettin İnan'la Suvar Devveş tarafından verildiği belirlendi. Ve kısacık bir spor haberini de eklemek istiyorum Sabah gazetesini bitirirken. "Bu geri dönüş yetmedi" yazıyor. A milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde yine gülemedi. Sırbistan'ı konuk eden Ay Yıldızlılar 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda açılan milliler beraberliği yakalasa da galibiyeti bulamadı. Grubunda 4. maç, sonunda 3 puanda kaldı. Evet, 2-2 maç sonuçlandı. Ve son gazetemiz akşam, hemen bakalım manşetine. Türk Tabipler Birliği'ne çoklu baro modeli yazıyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye Tabipler Birliği açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı burada da yapmak durumundayız" dedi. Terör örgütünün örgütlerinden birisi getirip Türk Tabipleri Birliği'nin başına koyuyorlar. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Onun için Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek kuruluşlarındaki sorunlar artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Cumhur İttifakı süratle adım atmalı, tek tek her meslek kuruluşuyla ilgili düzenleme için meclisimiz harekete geçmelidir. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazları derhal almalıyız. Türk Tabipler Birliği zaten Türk ifadesinden nefret ediyor" demiş. Ayrıca yanında şöyle kısa açıklamalar da var. "Putin'le görüştü" diyor. Erdoğan, Ermenistan'ın işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığını vurguladı. Türkiye, Minsk grubu içindeki statüsü çerçevesinde bu meselenin kalıcı çözümünden yanadır demiş. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanı gereğini yapmalı diyor. "Bireysel bir tweet olarak değerlendirilemez. Çok talihsiz bir açıklama. Bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmez. Siyaset yapmış Anayasa Mahkemesi Başkanı gereğini yapmalı" demiş. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle. Savcı Dündar'a 35 yıl istedi yazıyor. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada savcı, "Firari Can Dündar hakkında siyasal veya askeri casuslukla terör örgütüne yardım etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası talep etmiş." Hemen yanında da kısacık bir haber var, onu da paylaşmak istiyorum. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderini seçime katılım belirleyecek" diyor. CTP Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Akıncı'yı, DP ise Tatar'ı destekleme kararı aldı. Optimar Başkanı Daşdemir, "CTP'nin %30'u sandığa gitmez ya da Tatar'a oy verir. Katılım arttıkça Tatar'ın şansı yükselir" demiş. Ve hemen şöyle bir haberle bitirmek istiyorum. Ne yazık ki üzücü bir haber akşam gazetesinden. İstanbul'da vaka sayısı %50 artmış. Sağlık Bakanı Koca, COVID'le mücadelede son durumu paylaştı dün. İstanbul'da vakalarda son bir ayda %50 artış, Ankara'da ise %60 azalma görüldü. Enfeksiyonun yaygınlığını ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını tekrarlıyoruz dedi ve devam etmiş. Aşılarımızdan ikisi insan deneyine yakın. Yurt dışı aşıysa yılbaşından önce gelebilir demiş. Okula giden öğrenciler arasında salgının seyrini değerlendirip yeni bir eğitim planı çizeceğiz demiş. Tüm aileler de heyecanla bekliyor. Evet, bu haberle de akşam gazetesini burada noktalıyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Mustafa Seçen telefon hattımızda. Günaydın Sayın Seçen.
Günaydın Funda Doğan, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz size. Ankara gündeminde bugün neler var?
Tabii hemen siyaset başlığımızla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir programı olacak saatler 14'ü gösterdiğinde. 2020-21 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Beştepe Millet Kültürü ve Kongre Merkezi'nde program gerçekleştirilecek. Diğer yandan meclisin gündemine bir göz atalım. Genel kurulda torba teklif görüşmelerine bugün devam edilecek. Nedir torba teklifin içeriği? Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun teklifinin görüşmelerine bugün devam ediliyor. Bütçe teklifiyle ilgili teknik düzenlemeler yapılıyor ve kırsal mahalle esnafına da vergi kolaylığı getiriliyor. Baz istasyonlarının imar kanununa işlenmesi öngörülüyor. Bu teklifle birlikte işte genel kurulda bu teklifin görüşmeleri sürecek. Diğer yandan çevre teklifinin komisyon görüşmeleri de devam ediyor. Çevre teklifinin genel üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler bugün maddeler üzerinden komisyonda devam edecek. Yeni düzenleme neleri getiriyor? Depozito sistemini getiriyor. 2022'den itibaren cam, plastik, metal ve pil gibi maddeler depozito iadesiyle geri dönüşüme kazandırılacak ve çevreyi kirletenlere ise can yakıcı cezalar verilecek. İşte bütün bu maddeler bugün çevre komisyonunda görüşmeleri devam edecek diyebiliriz. Diğer yandan terörle mücadele gündemimiz var. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın görülmesine yine bugün devam ediyor. Diğer bir dava ise Akıncı Üssü davası. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kullandığı komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Tabii son olarak koronavirüs gündemimiz de var. Malumunuz dün bilim kurulu toplantısından sonra açıklanmıştı. İstanbul'da vaka %50 arttı ve Ankara'da %60 azaldı. İşte İstanbul'da neler oldu da vaka %50 arttı ve Ankara'da hangi tedbirler işe yaradı ve vaka sayısı azaldı gün boyunca? Bunun haberi de TRT Haber ekranlarında ve TRT Radyo Haber'de izleyicilerimizi ve dinleyicilerimize aktaracağız. Son olarak tüm vakalar açıklanacak. Dün Fahrettin Koca açıklamıştı. Semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakaları bugünden itibaren açıklanacak. Ve bundan sonra yapılan kişisel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptom olmasa da paylaşacağız demişti Fahrettin Koca. Vaka sayıları Dünya Sağlık Örgütü'ne de bu şekilde bildirilecek. İşte bunlarla ilgili de bir haberimiz olacak. Ankara'nın gündeminden öne çıkan başlıklar bunlardı diyebiliriz Fundar'dan.
TRT muhabiri Mustafa Seçen'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç telefon attığımızda. Günaydın Sayın Tunç.
Günaydın Funda Hanım.
Evet Sayın Tunç, dün AK Parti grup toplantısı vardı. 7 ay sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çeşitli farklı konulara değindi. Açıklamalarda bulundu, mesajlar verdi. Ama gazetelerde en çok öne çıkanı Türk Tabipler Birliği ile ilgili olanıydı. Çünkü terör örgütü Türk Tabipler Birliği'ne bulaştı diyor. Ve barodaki gibi bazı düzenlemeler gelebileceğini aktardı. Nasıl bir düzenleme gelebilir Türk Tabipler Birliği'ne? Gerçekten terör örgütleri tarafından ele geçirildi mi? Kanıt var mı sizce?
Evet. Öncelikle Türk Tabipler Birliği maalesef bir sivil toplum örgütünden ziyade bir mesleki çıkar grubudur. Bunun öncelikle netleştirilmesi lazım. Elbette her vatandaşın olduğu gibi onların da siyasette söz söyleme hakkı vardır. Fakat bir blok halinde bütün doktorlar adına selahiyeti olması ise tartışma götürür. Türk Tabipler Birliği bütün doktorları temsil ettikleri için hepimizden ve herkesten daha çok hassas olmalıdır. Maalesef yaptıkları açıklamada gösterdikleri fiillerde biz bu hassasiyeti görüyoruz ve yönetici kadrolarında Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere teröre yakın terör gruplarıyla birlikte çalışan insan olduğunu gelen haberler arasında. Tabipler Birliği bir muhalefet partisi gibi çalışıyor. Bu üzüntü verici bir olaydır. Birlik olmanın maalesef tüzel kişiliğini de yansıtmıyorlar. Acaba sağlık sektörümüzde her şey bir yana, sağlık sektörümüzle ilgili olarak hangi ciddi problemle ilgili yapıcı bir rapor hazırlamışlardır? Ben araştırdım, maalesef çok bir şey bulamadım. Eleştiriden bir siyasi parti mantığıyla halletmenin dışında herhangi bir çalışma, yapıcı bir rapor ben göremedim.
Evet.
Türk Tabipler Birliği maalesef iktidara alternatif bir muhalefet partisi gibi çalışıyor ve bunu kendine bir görev olarak adetmiş. Ama siyaset, siyasete muhalefet olmak ya da bir muhalefet partisi gibi çalışmak Tabipler Birliği'nin işi değildir. Eğer siyaset yapacaksa, siyaset yapılması isteniyorsa ve birey olarak siyaset yapılacaksa onun da koşulları bellidir. Tüzel kişiliğin arkasına sığınarak siyaset mekanizmasına ayar çekmek maalesef Tabipler Birliği'nin işi değildir. Tabipler Birliği kendi asli görevlerinden sıyrılarak maalesef terör örgütüne yakın insanlarla birlikte hareket ederek iktidara bir ayar çekme görevi kendine adetmiştir. Bir muhalefet partisi gibi çalışmaya devam ediyor. Tabiplerin doktorlarla ilgili olarak yapıcı herhangi bir ciddi problemle ilgili bir yapıcı çalışması raporu da yoktur. Tepki vermek başkadır ama siyasete ders vermeye kalkışmak ise bambaşkadır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri çok önemli, elzem teşkil ediyor. En başta burada doktorlarımızın Tabipler Birliği'ne tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü kendilerini de temsil ettiklerini ifade ediyor. Bütün doktorlar etme selahiyetine de ayrıca sahip olduğunu ben çok düşünmüyorum.
Evet Sayın Tunç, farklı bir konuya daha Sayın Cumhurbaşkanı parmak bastı. Cumartesi günü inşallah yeni müjde bekliyoruz. Çünkü cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize gidecek. Bizzat çalışmaları yerinde göreceğim ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız dedi. Yine bir bayram yaşanır mı ülkemizde, bekliyor muyuz?
Yani ülkesine aidiyet duygusu olan bütün vatandaşlar için ve Türkiye dışında yaşayıp da Türkiye'ye sevdası olan bütün ülke vatandaşları için bir bayram müjdesi bekliyoruz. Çünkü Türkiye artık enerjide bağımlı bir ülke olmaktan çıkıyor. Daha öncesinde açıklanan rezerv müjdesiyle birlikte bu ikincisi olacak. Ülkemiz artık önce kendi yağında kavrulan, daha sonrasında da enerjide uluslararası piyasada bir başat aktör olma yolunda, bir lider ülke olma yolunda ilerliyor. Bir de bildiğiniz üzere bizim cari açığımızın büyük bir kalemi enerji açığıdır. Böylelikle bu rezerv müjdeleriyle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı rezerv müjdeleriyle birlikte enerjideki açık kapanıp, bu da dolayısıyla doğrudan cari açığımızın azalması anlamı taşıyor. Tabii bu bizim için bir bayramdır. Ülkesini seven, vatanını seven ve Türkiye'yi seven bütün dünya ülke vatandaşları için ayrıca bir bayram olacak. Daha öncesinde Türkiye içine kapanık bir ülkeydi. İçine kapanık bir ülke vatandaşları profiline sahiptik. Ama artık özgüveni olan bir ülkeyiz. Özgüveni olan bir ülkenin vatandaşıyız. Bundan dolayı bu müjde haberlerinin müjdesi dahi bizim için ekstra bir müjde. Ülkemize hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. İnşallah hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de çok daha güzel rezervlerin, çok daha büyük rezervlerin müjdesine hep birlikte şahitlik etmiş oluruz.
Sayın Tunç, dün en çok konuşulan konulardan biri de Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'a koyduğu fotoğraf ve ışıklar yanıyor notuyla koyduğu fotoğraf. Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok farklı tepkiler var. Ardından özür diledi ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra Anayasa Mahkemesi bir işlem yapar mı Engin Yıldırım hakkında?
Engin Yıldırım'ın tweet'i maalesef çok talihsiz bir paylaşım oldu. Ve ülkemizdeki duyarlı bütün vatandaşlar tarafından da bu tepkiyle karşılandı. Şu an uygulanmak istenen maalesef juristokrasi bir devlet yapısıdır. Peki juristokrasi nedir? Müsaadenizle açmak istiyorum. Juristokrasi yargıçların hukukun üstünlüğünü kendine kalkan yaparak bu argüman üzerinden siyaseti belirleme çabasıdır. Maalesef Türkiye'mizde, ülkemizde bazı bloklar var. Bu bloklar ülkemizin, Türkiye'mizin bir ivme kazanmasından her daim rahatsız olmuşlar. Dün de rahatsız oldular, bugün de rahatsızlar, yarın da rahatsız olacaklar. Ülkemiz ne zaman bir ivme kazansa, daha öncesinden askeri vesayetiyle yapamadığı darbe girişimlerini maalesef şimdi yargı vesayetiyle yapmaya kalkışıyorlar. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi evet bir üst mahkemedir. Türkiye ne zaman kendine bir yol çizse, biraz önce açıkladığınız gibi enerji müjdeleri olsun, ondan sonra diğer müjdeler olsun, savunma sanayindeki hamleleri olsun, ne zaman kendine bir yol çizse birileri yeni bir vesayet odağı oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada maalesef Engin Yıldırım'ın bu tweet'i bir mesajdır. Bu mesaj her ne kadar silinse de daha sonrasında gelen tepkiler üzerinde bu mesajı aslını silemez. Bu mesajda verilmek istenen ise siyasete juristokrasinin bir ikazıdır. Şimdi buradan kıymetli dinleyicilerimize sormak istiyorum. Türkiye bir yargıç devleti midir? Hayır. Türkiye bağımsız bir yargıya sahip. Evet ama yargı o bağımsız çerçevesinde kalmalıdır. Tabii buradan biz Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerimizden altında bırakamayız. Geneleme yapmak haksızlık olur. Ama yapılan bu durumda biz anlayış karşılamıyoruz. Anlayışla karşılayacak olursak bu da biz vatandaşlara, gazetecilere, tüm ülkesini seven her bir bireye karşı bir haksızlık olur. Bu nokta Engin Yıldırım daha sonrasında sizin de belirttiğiniz üzere özür diledi. Lakin özür dilemesi yetmiyor. Özür dilemesini biz kabul etmiyoruz. Ve özür dilemekle birlikte yetinmemesini istiyoruz. Bir an önce istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve olması gereken de bu. İstifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Evet Sayın Tunç, farklı bir konuyla devam edelim. Çünkü Azerbaycan-Ermenistan arasında neler oluyor konuşmadan olmaz. Dün 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Toplam ele geçirilen yerleşim yeri sayısı da 45'e çıktı. Ama üzücü şeyler de var. Azerbaycan'ın Terter kentinde dün televizyonlardan da izledik. Gazeteciler de hedef oldu. Çok kötü görüntüler vardı. Füzeler imha edildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüleri ve gazetecilere yapılan bu muameleyi? Uluslararası toplumdan da bir tepki gelecek mi?
uluslararası toplum söz konusu Türkiye, Türk ve Müslüman, İslam olunca maalesef biz yapmaları gereken o tepkiyi göremiyoruz. Bu noktada çok ciddi bir tepki geleceğini de ben tahmin etmiyorum. Dün Sayın Erdoğan ile Sayın Putin bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiler. Minsk grubu garantör ülkeleri var ve bu ülkeler Azerbaycan'ın sahada ilerleme kaydettikten sonra tekrardan böyle ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Peki Minsk grubu garantör ülkeler bu meseleyi yıllardır bir çözümsüzlükte bıraktılar. Azerbaycan topraklarının 1/5'ine denk geliyor Karabağ. İşgal edilen, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın 1/5'ine tekabül ediyor. Ve 30 yıla yakın bir süredir Minsk grubu garantör ülkeleri ve uluslararası toplum neden bu konuya sessiz kaldılar? Şimdi eğer Minsk grubunda görüşülecekse bu konu, genişletilmiş Minsk grubu da var bildiğiniz üzere. Portekiz ve Hollanda da bu grubun içerisinde.
Evet.
Bu ülkelerin içinde aldığı bir grupta Türkiye'nin yer alması çok doğal değil mi?
Evet.
Hem komşu hem ikili ilişkileri var, hem dindaşımız hem soydaşımız. Ama Türkiye'nin Minsk grubunda yer almasını istemiyorlar. Rahatsız oluyorlar. Azerbaycan ordusu ilerleme kazanmışken masada tekrardan yeni bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu Bosna Hersek'te gördük. Bosna ordusu çok ciddi ilerleme kazanmıştı ki masaya çağrıldı ve Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara soykırım uygulandı. Neredeydi o zaman Avrupa, uluslararası sesini çıkarmadılar. Dün Bosna'da Boşnak Müslümanlara karşı yapılan bu soykırımda sesini çıkartmayan uluslararası toplum bugün de Azerbaycan'da gazetecilere, sivil vatandaşlara yapılan o saldırılara da ses çıkarmayacaktır. Amerika, Rusya ve Fransa 3000 Minsk grubunun içerisinde. Türkiye'nin de masada yer alması, soruyorum size, Rusya'yı neden rahatsız ediyor? Eğer gelen haberler doğruysa tabii. Azerbaycan bütçesindeki savunma giderleri toplam Ermenistan bütçesine denk. Çok önemli bir detay. Yani Azerbaycan'ın, tekrar ediyorum, Azerbaycan'ın bütçesindeki savunma giderleri toplam Ermenistan'ın bütçesine denk. Peki Ermenistan hangi cesaretle bunu yapabiliyor? Yoksa birilerinin gazı mı geliyor? Fransa'nın kışkırtmalarına mı geliyor?
Evet.
Ateşkesi ihlal eden ülke kimdir? Ermenistan. İşgal eden ülke kimdir? Ermenistan. Sivilleri bombalayan ülke kimdir? Ermenistan. Tecilleri bombalayan, saldıran kimdir? Ermenistan. Türkiye, Başkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, ilgili bakanlarımızın, Savunma Bakanımızın söylediği üzere Azerbaycan'ın bu haklı davasında sonuna kadar yanındadır. Çok doğal bir olaydır.
Evet, süremizin sonuna geldik ne yazık ki Sayın Tunç. Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Programımızın son bölümünde Yeni Gün'de ekonomi diyeceğiz ve Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefon konuğumuz. Günaydın Sayın Yılmaz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz ve hemen soruyoruz. Uluslararası Para Fonu 2021 yılı için tahmini petrol fiyatlarını açıkladı. Evet, bu tahminleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle onu merak ediyoruz. Hemen ardında da koronavirüs genel olarak petrol piyasasını nasıl etkiliyor, değerlendirmelerinizi alalım.
Şimdi Funda'nın tabii uluslararası para fonunun bir tahmini var ama bir taraftan da Dünya Ekonomik Örgütü, özür dilerim, Dünya Enerji Konseyi, çok özür diliyorum, Dünya Enerji Konseyi'nin de bir çalışması var. Şimdi burada pandemi süreci devam ettiği sürece talep çok etkili petrol fiyatlarında. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bu belirleneceği, petrol fiyatlarının belirleneceği sürede biz pandeminin ne zaman biteceğini öngörmek durumundayız. Açıkçası şu ana kadar hem IMF tarafında hem Dünya Enerji Konseyi tarafında, dünya diğer enerjiye ilişkin örgütlerin tahminlerinde, raporlarında şunu göremiyoruz. Hani pandeminin bitişine ilişkin net bir takvim göremiyoruz. Dolayısıyla oradaki belirsizlik talep tarafını sürekli olumsuz etkiliyor ve talep tarafındaki düşüşler de petrol fiyatlarını aşağı yönlü revize ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz yani sadece petrol tarafında değil, ekonomi tarafında ne konuşursak konuşalım, açıkçası pandeminin nereye gittiğini, ne zaman biteceğini veya pandemiye ilişkin aşı çalışmalarının nasıl neticeleneceğini veya pandemiyle ilgili bir güçlü tedavi yönteminin oluşup oluşmayacağını, çıkıp çıkmayacağını, ne zaman kullanılabileceğini biz sürekli takip ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü burada gerçekten altını çizmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi şu: biz enerjiyi uzunca yıllardan bu yana hep işte yenilenebilir enerji tarafına kaydırmaya çalışan bir dünya ekonomisi gördük. Evet, petrole ve doğalgaza dayalı ekonomiler var. Sanayi üretiminin en önemli enerji kaynakları petrol ve doğalgaz, ama elektrik tarafında biz açıkçası bir süreden bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliyoruz. Dünya olarak bunu görüyoruz. Rüzgarda ve güneşte çok ciddi bir aşama kaydetti dünya. Burada özellikle güneşten üretilen elektriğin maliyetiyle ilgili gerçekten tarihi düşük seviyelere geldik. İnanılmaz teknolojiler gelişti. Dolayısıyla bu elektrik üretimi tarafında, yani enerji üretimi tarafında yenilenebilir kaynakları olan ilgi her geçen gün artıyor. Burada da petrol ve doğalgaz fiyatlarında aşağı yönlü etkisi olduğunu göz ardı etmeyelim. Diğer yandan özellikle Avrupa Birliği'nin son dönemde yeşil anlaşma dediğimiz karbon salınımlarına yönelik ortaya koyduğu bir vizyon var. Orada da çok önemli bir nokta var. Artık dünyada Avrupa Birliği ile ticaret yapmak isteyen ülkeler eğer Avrupa Birliği'ne satmak istediği ürünleri üretirken kullandığı enerjinin karbon salınımının düşüklüğünü ispat edemezse Avrupa Birliği bu ürün gruplarına ilave vergiler getirecek. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde işte karbon bazlı enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla tercih edileceği bir dönem de başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol da Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerini açıkladı. O tahminler içerisinde de yenilenebilir enerji çok önemli yer tutuyor. 2050 ve 2070 için de baktığımızda karbon politikası açısından, yani karbon salınımı açısından nötr dediğimiz, yani hatta sıfır karbon politikası dediğimiz politikalar karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda enerji fiyatlarında özellikle son dönemde arama teknolojilerinin gelişmesi, arama ve sondaj teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yeni rezervlerin de tespit edilmeye başlanması, petrol ve doğalgazda bir taraftan talep düşüklüğü, bir taraftan arz miktarının artması gibi unsurlar petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine ve tahminlerin de önümüzdeki yıllar için çok böyle ciddi yukarı yönlü olmayacağına yönelik bir ortamı oluşturdu. Yani bugünkü değişkenlerle yapabileceğimiz yorum bu. Ama bakarsınız yarın başka bir değişken çıkar, bütün bu tahminlerimizi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Ama bir süreden bu yana elimizdeki değişkenler, dünya ekonomisinin gittiği nokta, enerjiye ilişkin, özellikle petrol ve doğalgaza ilişkin talep, bu petrol ve doğalgaz ticaretindeki yaşanan değişmeler, özellikle doğalgaz tarafında boru gazının yerini yavaş yavaş LNG'nin alması, spot piyasalarda LNG fiyatlarının boru gazı fiyatlarına oranla neredeyse yarı yarıya düşük olması gibi yeni trendler de bugün için bizim petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında aşırı yukarı yönlü hareketler beklemememizi, hatta orta ve uzun vadede fiyatların bu seviyelerde kalabileceğini söylüyor.
Evet, bir de Gence konusu var Sayın Yılmaz. Ermenistan'ın Azerbaycan saldırılarında neden Gence öne çıkıyor sizce?
Azerbaycan biliyorsunuz Hazar denizindeki, Hazar coğrafyasındaki doğalgazın özellikle batıya, Avrupa'ya taşınmasında önemli bir kaynak. Orada petrol ve doğalgaz boru hatları var. Bu petrol ve doğalgaz boru hatları Gence'den geçiyor. Aynı zamanda bu petrol ve doğalgaz boru hatlarından geçen gazın yanı sıra oradan internet hatları da Gence'den geçiyor. Yani Azerbaycan'ın ve çevresindeki ülkelerin kullandığı internet hatları da, o kablolar da oradan geçiyor. Dolayısıyla Gence kritik bir öneme sahip ama biz tabii enerji tarafıyla daha fazla ilgileniyoruz. Çünkü bugün Yunanistan'ın kullandığı doğalgazın 1/3'ü Azerbaycan üzerinden gelen ve Türkiye'nin Yunanistan'a sattığı gaz. Yani şu anda Yunanistan'ın enerji arz güvenliğinin %30'u, 33'ü Gence'den geçen doğalgaz hatlarıyla sağlanıyor. Benzeri bir şekilde Avrupa Birliği'nin kullandığı gazın şu anda %5'i Azerbaycan'dan gelen ve o bölgeden geçen gaz hatlarıyla sağlanıyor. Bunun yarısı bir de oradan Batı Tiflis Ceyhan biliyorsunuz boru hattı var. Dolayısıyla petrol boru hattı var. Şimdi burası enerji arz güvenliği için önemli bir geçiş noktası, önemli bir koridor. Şimdi buraya yönelik Ermenistan'ın saldırıları aslında dolaylı olarak Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğine yapılmış saldırılardır. Çünkü Avrupa için, Avrupa gibi net ithalatçı konumda olan bir bölge için kaynak çeşitlendirmesi stratejik öneme sahip. Yani orada %5 ya çok önemli bir şey olmayabilir gibi bir yorum yapılması muhtemel ama öyle değil. Yani o %5'i Azerbaycan'dan almak yerine Avrupa Birliği Rusya'dan veya başka bir kaynaktan almaya kalkarsa çeşitlendirme açısından enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşar. Dolayısıyla evet. Ermenistan'ın bu Gence saldırılarını sadece Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılar olarak değil, Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğine yapılan saldırılar olarak da görmek ve anlatmak gerekiyor. Bu da Ermenistan'ın Azerbaycan'ın haklı davasında ne kadar canileşebileceğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet Sayın Yılmaz, son 4 dakikamız ama şunu da konuşmak istiyorum. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından doğalgaz çalıştayı ve paneli düzenlendi. Hangi konular ele alındı hemen soralım size.
Çok hızlı özetleyeyim. Ben de o çalıştayda hem bir oturumlardan bir tanesinde sunum yaptım hem de panellerden bir tanesinde panelist olarak değerlendirmelerde bulundum. Açıkçası biz Karadeniz'de yapılan, Sakarya sahasında yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin nasıl bir politika çerçevesinde kullanılması gerekir konusuna ve yeni Türkiye'nin sahip olduğu arama ve sismik araştırma gemileriyle kazandığı vizyonun uluslararası politikada ve Türkiye'nin bundan sonraki stratejisinde nasıl kullanılabileceğine yönelik pek çok farklı disiplinden uzmanlarla konunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdik. Ama orada konu gün sonunda şuna odaklandı. Türkiye'nin enerjide bir özellikle doğalgaz tarafında enerjide ticaret merkezi olması konusuna odaklanıldı. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bir ticaret merkezi olabilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Atılması gereken adımlar nelerdir? Bunun önündeki potansiyel engellerin kaldırılması için neler yapılması lazım? Hangi kanunun düzenlemeler yapılması lazım? Hangi kurumun ne yapması lazım gibi konular etraflı bir şekilde masaya yatırıldı. Çok verimli bir tartışma oldu ve önümüzdeki haftalarda da bu çalıştayın bir raporu olacak. Onun da Türkiye Bilimler Akademisi'nin bu çalıştay raporu da sosyal medya platformlarından ve internet sitesinden paylaşılacak. O zaman bütün Türkiye'nin bilgisine açık hale gelmiş olacak.
Son iki dakikamız, hemen piyasalardaki son durumu da soralım size ve bitirelim.
Ya piyasalarda açıkçası Amerikan seçimlerini takip edeceğiz. Amerika'daki seçimler çok etkin. Pandemi devam ediyor. Pandemi konusu son derece etkin. Çünkü ekonomi etkisi çok yoğun. İşte dün akşam Fransa'dan ve İrlanda'dan bazı haberler geldi. Yeniden sokağa çıkma yasaklarının ve kapatmaların başlayacağını görüyoruz Avrupa tarafında. Bu da küresel talepte önemli bir azalmaya neden olabilir. Biz pandemi devam ettiği sürece pandemiyi takip etmek zorundayız ekonomi tarafında. Bir de Amerikan seçimleri var. Amerika'da Trump mı Biden mı sorusunun cevabı sadece Amerika'yı değil, para politikaları, Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikaları üzerinden bütün dünyayı ilgilendirecek. İşte Trump'ın devam ettirdiği ticaret savaşları var. Biden gelince ne yapacak? Çok onu kestiremiyoruz. Gibi konular var. İşte bütün bunlar piyasaları yakından etkiliyor ama hani onun dışında böyle spesifik bazda dolar ve euro ne oldu, altın ne oldu konusunu konuşmak için zamanımız kalmadı zannediyorum.
Ne yazık ki biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yeni günün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Yeni gün.